Ayram 23, sayfa 174. Şehrazat'ın hayali Amber'in kabuslarına giriyordu. Her gece tilkinin hayaleti odasına giriyor, uyurken saçlarını kokluyordu. Amber birdenbire Nivea'nın ulumasını işitiyordu. Ayak vurma sesi gittikçe arttı. Sanki daha çok insan birlikte tepinmeye başlamıştı. Güm güm pat pat güm güm. Amber rutubetin baskısına daha fazla dayanamadı. Ayak uçlarına basarak dışarı çıktı. Çayırı geçip göz kamaştıran spot ışıklarına doğru yürüdü. Çadırın çevresine doluşmuş yetişkin, uzun boylu insanlar gösteriyi görmesini engelliyordu. Amber çadırın arkasına dolaştı. Çadırın arasından sıyrılıp sıraların altından sürünerek ilerledi. Başına bir sarık takmış, kulakları kocaman, halka küpeli, kara bıyıklı şişko bir adam az kalsın ayakları Amber'e takılıp düşüyordu. Adam hemen toparlanıp çadırın ortasına fırladı ve elindeki megafona gürledi. Şimdi de bayanlar ve baylar, topluluğumuzun en meşhur, en büyüleyici yıldızını sunuyoruz. Karşınızda muhteşem Bob Steele kız. Bir trompetin gerilim yaratan vuruşlarının eşliğinde kısacık saten bir şort ve file çoraplar giymiş, boynuna bir tasma takmış sıska bir kadın çadırın tepesinden aşağı süzüldü. Bob Steele'im sendin, yanıma geldin, kalbimi deldin, aşkımı serdin. İnsanın aklı hesapta olmayan ilgisiz bir şeyi gördüğü zaman nasıl da reddeder? Kadın o kadar zayıflamıştı ki Amber gördüğüne inanamadı ilk bakışta. Ama o ses, sesi kuşku götürmezdi. Yanılmak olanaksızdı. Lily Marley'nin sesi. Haykırırken ismini. Bob Steele'in şapkası aynı vapur bacası. Bob Steele'in kravatı o da vapur halatı. Bir ara Bob Steele kızın gözleri Amber'in olduğu yöne takıldı. Sanki onu görmüş gibi uzun uzun baktı. Parlak ışıklar gözünün içine girerken insanları nasıl görebilirdi? Hele ayakların arasından küçük kafasını uzatmış bir çocuğu. Derken büyük bir alkış koptu. Bob Steele kız sahne arkasına geçti. Bıyıklı şişman adam tekrar çıktı ortaya ve zaman geçirmek için kaba saba şakalar yaptı. Payetli mayolar giymiş birkaç kız pistin çevresinde taklalar attı. Birden dramatik bir davul vuruşu ve bil sesleri duyuldu. Güm bam çın! Şişman sunucu anons etti. Bayanlar baylar, şimdi de yedi peçeli büyüleyici kadın Salome karşınızda. Hadi bir alkışlayın Salome'yi. Yüzüne kat kat yarı şeffaf peçeler takmış, elinde bir tepsinin içinde kanları akan sakallı bir adam kafası taşıyan bir kadın çadırın ortasına koştu. Kafa sahici miydi? Kimin kafasıydı? Yamyam filmlerindeki bir küçücük Hindistan cevizi gibi buruşuk bir kafaydı. Salome tepsiyi başında kusursuzca dengeleyerek Mevlevi dervişleri gibi döne döne dans etmeye başladı. Sonra tepsiyi şimdi bir tahta oturan bıyıklı sunucunun önüne koydu ve dalgalanarak dans etmeyi sürdürdü. Bir vecde ermişçesine ağır ağır döne döne kıvrana kıvrana dans ediyordu. Hiç sonu gelmeyecek gibi. Yüzündeki peçeler birer birer açıldı. Salome peçeleri hevesle yakalamaya çalışan izleyicilere doğru attıkça havada bir gökkuşağı açılıyordu sanki. Amber, İskender Bey'in gökkuşağı renklerindeki ipek eşrapları çıkardığı günü hatırladı. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi eflatun. Dansöz artık o kadar uyum ve denge içinde dans ediyordu ki sanki hiç çaba göstermiyor gibiydi. Bu bir varoluş dansıydı. Bir striptizdi. Salome şimdi bir fahişe olmuştu. Cesur Salome bütün savunma araçlarını birer birer üzerinden atıyor, ölümü çıplak karşılamaya hazırlanıyordu. Salome aşığının kafasını bir tepside sunuyor, meşhum bir ihanet öyküsü diye açıkladı tahtında oturan sunucu, tıslar gibi. Amber birbirine karışan gökkuşağı renklerine bakarken başının döndüğünü hissetti. Salome en alttaki peçesini de çıkarınca Amber'in kuşkuları doğrulanmış oldu. Salome ve Bob Steele kız aynı kadındı. İsyankar halası papatyanın ta kendisi. Gösteriye ara verildi. Amber hemen çadırdan çıktı ve göğsünde taş gibi bir yumrukla yürümeye başladı. dondurma satıcısı bile dikkatini çekmedi. Tanıdık yüzlerin arasından geçti. Birden karanlıkta bir ses, "Amber, Amber!" diye seslendi. Amber koşmaya başladı ama papatya onu yakaladı ve kollarını aldı. Dışarıda ışıklar yanınca çayır tekinsiz bir parıltıyla aydınlandı. Çadırın çevresinde takılan komşu çocukları Amber'le papatyayı seyrediyorlardı. Amber önce kadını tanımıyormuş gibi davranmasına rağmen kendini kurtaramadı. Papatya kızı kollarından sıkıyor, yanaklarını, gözlerini, yüzünün her yerini öpüyordu. "Sen buralarda ne yapıyorsun canımın içi?" diye sordu papatya, gözlerinden yaşlar akarak. Amber burayı işaret ederek, "Taşpınar dedemler," dedi. "O cam göbeği renkli evde oturuyorlar." Papatya gözleri içine göçerek geri çekildi bir an. "Aman beni görmesinler," dedi. "Tahammül edemem. Onlara söyleme sakın. Tamam mı?" Amber "Peki," diye başını salladı. "Annenle baban nerede?"
"Amerika'da."
"Amerika'da mı? Neden? Niye seni götürmediler?" "Soğanlar yüzünden," dedi Amber. "Onlara soğan da yiyebileceğimi söyledim ama ne olur ne olmaz diye bıraktılar beni."
"Soğan mı?"
"Yok canım." Amber ağlamaklı bir sesle sızlanmaya başladı. Papatya onu kollarında salladı. "Sus, ağlama gülüm. Saçma bir özür ama zaten her şey saçma değil mi? Üzülme benim küçük Amber'im. Daha önünde upuzun bir hayat var. İnşallah sen de bir gün gidersin Amerika'ya. Her şey olacağına varır. Ama ağlama şimdi. Beni üzüyorsun." Amber'in nefes alışverişleri normale döndü. Göz yaşlarını sildi. "Sen ne arıyorsun karnavalda?" diye sordu papatya. "Dans edebileceğim tek yer bu cambaz grubu," dedi papatya. "Allah beni dünyaya şarkı söyleyip dans edeyim diye getirmiş. Ben sadece onun emrini yerine getiriyorum."
"Geri dönmeyecek misin?"
"Nereye?
Dönecek yerim kaldı mı?"
Uzun bir sessizlik oldu. "Sanmıyorum. Ben artık farklı bir insanım. Ailem beni geri almaz. Zaten onlarla uyuşamam artık." "İpekçi apartmanını sattılar," diye açıkladı Amber. "Herkes bir tarafa dağılıp gitti şimdi. Annemler Amerika'da. Ayda ile General İstanbul'a taşındılar. Mihriban teyze ile diğer ihtiyarlar yanan çiftliğin harabelerine döndüler. Sadece Sibel halamlar Ankara'da kaldı." Yapabilecekleri bir şey yoktu. Ellerinden bir şey gelmezdi. "Kaderin önüne geçilmez. Kısmet böyleymiş. Kimsenin suçu yok," dedi papatya. "Herkes senin Rodrigo amcayla kaçtığını zannetti."
"Yo, hayır. Benim alnımda böyle yazılmamış. Rodrigo daha büyük ve daha güzel hayalleri uğruna kahve çekirdekleriyle Mısır'a döndü. Kaçabilen her zaman büyük balıktır.
Ama o bizim mirasımızı çaldı. Hepimizin dağılmasına yol açtı. Kim bilebilirdi ki? Belki de her şey bizim kabahatimizdi. Bak, dinle beni. İnsan asla akıllı bir adamın önüne geçmemeli. Bir aptalın peşine de düşmemeli. Bizim ailemizin kısmeti zaten dönmüştü. Kaybetmekten başka yapabileceğimiz bir şey yoktu. Zenginliğin yükü çoktur. İnsanın vicdanı olursa tabii. Bu yükü taşımaktan yorulmuştuk. Benim düşünceme göre ailemiz gizlice servetini kaybetmek istedi. Onun sorumluluğunu taşımak istemedi. Bazen ihtiyacından fazlasına sahip olmak lanet getirir insanlara. O sırada çadırlardan biri, "Salome, ne halt ediyorsun? Yeni gösteri başlıyor, hemen gel!" diye bağırdı. Papatya, Amber'i bir kez daha çabucak yanaklarından öpüp çadırın içine koştu. Mahallenin çocukları uzaktan Amber'le papatyayı seyrediyorlardı. Nuriye hoplaya zıplaya Amber'in yanına geldi. "Ne söyledi sana?" diye sordu.
"Hiçbir şey," dedi Amber.
"Ne şanslısın," dedi Nuriye, hayranlık ve gıpta dolu bir sesle. "Bob Steer kız seninle konuştu."
"Neden konuştu seninle?"
"Beni birine benzetmiş. Başka bir kıza.
Ama seni öptü."
"Yorgunum," dedi Amber. "Rahat bırak beni."
"Yarın?"
Amber eve sıvıştı. Melike'nin pikesini itip yatağa uzandı. Yaşlı kadın onu kollarına aldı. Karnaval çadırından şimdi yeni bir düetin sesi geliyordu.
"Ah kızım kızım, edalı kızım, çekilmiyor nazın, seni de bir sarhoş istiyor, ne yapayım kızım?"
Daha son nakarat bitmeden Amber derin bir uykuya dalmıştı bile.
"Ah ana ana, gözleri yana, içer içer sarhoş olur, sarılır bana."
Ertesi sabah Amber yataktan kalkar kalkmaz papatya bir sepet incir toplayıp çadıra koştu. Bıyıklı şişko sunucu çadırın seyirci sehpaların birine oturmuş, ceketine payetler dikiyordu. Gün ışığında yüzünde makyaj ve üstünde parlak kostümü olmadan o kadar yaşlı ve çaresiz görünüyordu ki. Salome'yi arıyorum dedi Amber. Salome gitti. Nereye? Kim bilir? Geri dönmeyecek mi? Bilmiyorum. Yaz sonuydu. Ann Arbor'dan gönderilmiş bir mektup Amber'i bekliyordu. Kadri ve Kamil'e yakında Amerika'dan dönüş... 2. Kaçak kızın dönüşü. Baba evinden uzaklara yelken açtın. Yüreğin öfke dolu. Tehlikeli kayalıkları aştın. Denizleri kat ettin. Ve şimdi yabancı bir ülkede yaşıyorsun. Asilius, Medea. Bir kızın bakire olup olmadığı nasıl anlaşılır diye sordu. Kızlık zarından. Kanama olmazsa kızlığı bozulmuş demektir. Düğün gecesi Esma'dan kan gelmeyince kocası bir horoz kesip kanını çarşaflara sürdü ve onları bütün komşular görsün diye bayrak direğine astı. Esma perişan oldu. Hüngür hüngür ağladı. Masum olduğunu söyledi. Ona kimse dokunmamıştı daha önce. Kocası içten içe ona inanmadı. Yine de ölünceye kadar Esma ile evli kaldı. Nadir görülen bir durumdu. İlk geceki olay evliliklerinin de gidişatını belirledi. Hatta belki adamın erken yaşta göçüp gitmesini de. Ergenlik çağı boyunca Amber sürekli tekrarlanan kabuslar görürdü. Büyük bir acı ve kanamayla kızlık zarı yırtılırdı kabuslarında. Kızlık zarı denen bu ince ve sümüksü zar, bakire kızların vajina deliğini korur derlerdi. Tıpkı peçe bir kadının yüzünü nasıl korursa öyle. Cinsel birleşme korkunç bir belaydı. Zifaf gecesi kadının katlanmak zorunda kaldığı bir sakatlama işlemiyle geçerdi. Şaşırtıcı, çelişkili bir durum. Çünkü elinde bir meşale taşıyan genç ve yakışıklı evlilik tanrısının adı da Hymen, yani kızlık zarıydı. Amber'i korkutan şey ahlaki değerler değil, kızlık zarı yırtılırken duyacağı dayanılmaz acıydı. O yüzden kızını Amerika'ya yolcu ederken Kadri'nin sürekli tekrarladığı sözlere gülüyordu içinden. Namusunu koru, namusunu koru, namusunu, kendinin ve kocanın namusunu koru. Tutsak kuşunu kafesten uçurdu. Ne acı duydu, ne kan geldi. Ona dayanılmaz gelen tek şey, bir daha asla eski ülkesinde yaşayamayacak olmasının verdiği acıydı. O artık bir sürgündü. Ana vatanına ancak 25 yıl sonra döndü ilk kez. Son gelişinden birkaç ay önce ise babasını kaybetmişti. Balözü Sokağı. 5 katı görünen, bize göre sağ tarafı küçük balkonlu, sol tarafında ağaç olan bir apartman. Küçük, siyah, beyaz bir fotoğraf. 1997. Sıla hasreti, anılarımızdaki nesneleri şiirsel ideallere dönüştürür. Geçmişin güzel hatıraları gözümüzde iyice büyür. Kusurlu yönleri ise araya giren zamanla ve mesafeyle yumuşayıp törpülenir ve bir zaman gelir hayalimizden hemen hemen tümüyle silinir. George Sand, Horace. Bir zamanlar bahçelerinde kokulu çiçekler açan, sıra sıra güzel evlerin yer aldığı, herkesin herkesi tanıdığı, rahat ve sakin bir yol olan Balözü Sokağı, şimdi nüfusu muazzam artmış, kocaman, telaş içinde yaşayan bir metropolün parçası haline gelmişti. Amber mahalleyi tanıyamadı. Terminale indiklerinde kendilerine doğru koşan Kamile'yi gördü. Aklında kaldığından çok daha ufak tefekti annesi. Hatırladığının aksine boyuna değil enine doğru genişti. Alice Harikalar Diyarı'ndaki karakterlerden birine benziyordu. Yüzleri tanıdık gelen ama adlarını hatırlayamadığı bir grup kadının başını çekiyordu. Kadınlar ellerini havaya kaldırıp aynı nakaratı tekrarlıyorlardı. Hoş geldiniz canımın içi, hoş geldin tatlım, hoş geldin hayatım, evine hoş geldin, nihayet. Günde iki paket sigaralık sesiyle kucakladı Kamile kızını. Aradan geçen onca zaman yakınlıklarını hiç azaltmamış gibiydi. Peki ama kimi kucaklıyordu? 30 küsür yıl önce bugünkü gibi bunaltıcı sıcak bir günde kendisinden ayrılan 18 yaşındaki hoppa kızını mı? Yoksa 50 yaşına gelmiş, görmüş, geçirmiş kadını mı? Sonra Kamile'nin gözleri Nelly'ye takıldı. Genç kızın yanaklarını sıktı. Canım ne kadar zayıfsın. Ama bir sülün kadar zarif diye araya girdi Ayda, Kamile'nin arkasından. her zamanki gösterişli girişiyle. Metalik renkli şantum bir ceket giymiş, onunla uyumlu bir şapka takmıştı. Amber'i kollarına aldı. Amber, halasının yok olmuş sol memesindeki boşluğu hissetti. Halası için hediye olarak getirdiği meme protezine havalimanındaki küstah gümrük görevlilerinin el koymuş olmasını hala içine sindiremiyordu. Bu malın Türkiye'ye girişi gümrük tarifelerinde yok. Adamların cebine 100 dolar sıkıştırsa hiç sorun olmayacaktı ama vatanından uzaklaşmasına neden olan alışkanlıklardan birine boyun eğmek istemedi. Hoş bir karşılanma değildi. Onu sürgüne gönderen nedenlerle bu kadar erkenden karşılaşmayı istemezdi. Kadınlar küme halinde birbirlerine sokulmuşlar, iç çekerek ağlaşarak yeniden buluşmanın tadını çıkarıyorlardı. Sarılmalar, öpmeler, sıkıştırmalar. Amber'in yokluğunda şehir 10 kat büyümüştü. Yığınla yoksul insan taşı toprağı altın diye uzak köylerden ve kasabalardan İstanbul'a göç ediyordu sürekli. Buldukları şey ise çöp tepeleri ve teneke gecekondulardı. Bu iç göçmenlerin bir kısmı ucuz iş gücü talep eden Almanya'ya kapağı atmış, diğerleri ise ruhlarını ve ciğerlerini metan gazıyla doldurur olmuştu. Daha sonra yurt dışından dönen bir bölüm insansa şehirlerde yeni bir sınıf türetmişti. Kültürden nasibini almamış ihtiyaçlarını karşılamak için güzelim evleri bir gecede yıktırıp yerlerine sıra sıra apartmanlar dikmişlerdi. Amber'in ergenlik çağında yazları geçirdiği Balözü sokağı şimdi hiçbir özelliği olmayan, şehrin görkemli mimari geçmişini gizleyen sıradan bir sokağa dönüşmüştü. Antik devirlerin kemerleri, sütunları, yumuşak kıvrımlı arabesk süslemeleri yerine şimdi kutu gibi dikine yükselen, kötü malzemeyle, berbat işçilikle ve zevksizlikle inşa edilmiş, ciddi bir depremde alaşağı olabilecek apartmanlar egemen olmuştu şehrin görüntüsüne. Şehrin eski silüetini oluşturan kubbeler ve zarif çatılar yüksek binaların arasına sıkışmış, neredeyse görünmez olmuştu. Güzelim değerli çiniler moloz yığınlarının altında kalmış, insanlar renk körü olup bütün şehri griye boyamıştı nedense. Bizans'ın Konstantiniye'nin, İstanbul'un yasını tutuyordu şehir, farkında olmadan. Amber döndüğü gün bunları gördü işte. Tutunacak pek bir şey kalmamıştı. Belki deniz yalnızca. Evin yolunu bulamadı. Nasıl bulsundu ki? Hatırasında kalan gençliğinin övünmek gibi olmasın. O güzelim villasının yerinde şimdi 7 katlı, bütün çevresi aynı yüksek, dik açılı, küçük pencereli, dar balkonlu, binalarla dolu bir apartman vardı. Dedikodu gibi uzayıp giden, birbirinin aynı, sıra sıra apartmanlardan biriydim ben. Burayı yaptırmak nasıl bir kabus oldu bilemezsin, diye yakındı Kamil'e. Amber ve Neli ile birlikte merdivenleri çıkarken, doğru düzgün inşaat ustası kalmadı ki memlekette. Hepsi Almanya'ya, İsviçre'ye daha iyi para kazanabilecekleri Avrupa ülkelerine gitti. Kim bilir, kaç misli kazanıyorlardır. Bize de artıkları kaldı. Daireye girer girmez Amber ile Neli'nin burnuna keskin bir tuvalet naftalin kokusu karışımı çarptı. Yürüdükçe ayaklarının altında minik beyaz kristaller çıtırlıyordu. Kamile pişirdiği yemeklere tuz eker gibi her yere naftalin serpmişti. Amber öksürmeye başladı. Naftalin ciğerlerini yakıyor, derisini kaşındırıyor, gözlerini yaşartıyordu. İçine ateş bastı. Pencereye yöneldi. Sakın açma pencereyi, diye bağırdı Kamil'e. Cereyan dokunuyor bana. Zatürre olmamı istemezsin herhalde. Hem de güneş eşyaları solduruyor. Ne bomilyası demek geldi Amber'in içinden. Babaannem Esma'nın o muhteşem halıları nerede? O şirazlar, isfahanlar, herekeler nerede? Bir zamanlar ta Rumeli'den buralara kadar katır sırtında taşıttığı eşyalar nerede? İskender Bey'in uzak yolculuklarından getirdiği kumaşlar nerede? Ailenin ipek atölyelerinde dokuttuğu ipekliler nerede? Bunları söylemek yerine cereyan filan yok, dedi Amber. Olsa bile naftalin solumaktan daha zararlıdır. Dışarıda hava 35 derecenin üstünde anne, yaprak kımıldamıyor. Kamile eskiden Kadri ile paylaştığı yatak odasına götürdü onları. Amber annesiyle babasının tek kişilik yataklarını görünce hatırladı. 60'lı yıllarda Amerika'dan döndükten sonra Oradan ısmarladıkları altın hasat modeli kumaşla döşenmiş karı koca ayrı yataklar. O zamanın filmlerindeki gibi tıpkı. Ney ile ikiniz burada yatabilirsiniz. Kamile Amber'in peşinden gidip onun açtığı pencereleri tekrar kapadı. Biri açıyor, öteki kapıyordu. Aç kapa, aç kapa. Kamile sanki bir kutu amfetamin yutmuş gibi odadan odaya dolaşıyor, ortalığı topluyor ve sürekli konuşuyordu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Bob Still, B-O-B-S-T-I-L, Lili Marlen, L-I-L-I-M-A-R-L-E-N-E, Salome, S-A-L-O-M-E, Asilius, A-E-S-C-H-Y-L-U-S, Medea, M-E-D-E-A, George Sand, G-E-O-R-G-E, S-A-N-D, Horace, H-O-R-A-C-E, Alice, A-L-I-C-E, Nelly, M-E-L-L-I-E.